1. Kayıp Evlatın Simgesel Hikayesi. Perşembe öğleden sonrası, İsa kalabalığa kurtuluşun şükranından bahsetmişti. Bu vaaz süresince o, kayıp koyunun ve meteliğin hikayesini yeniden anlatmış olup, bunun sonrasında israf içindeki evlada dair gözde hikayesini aktarmıştı. İsa şunu söyledi: "Sizler, gerçekliği arar biçimde, Tanrı'yı aramanıza dair Şamuel'den Yahya'ya kadar peygamberler tarafından uyarılmış haldesiniz. Onlar her zaman, bulunabilmesi için koruyucuyu arayın" demişti. Ve, bu türden öğretilerin tümü kalpten dinlenilmelidir. Ancak, ben sizlere, sizler Tanrı'yı ararken, Tanrı'nın da benzer bir biçimde sizleri bulmayı arzuladığını göstermek için gelmiş bulunmaktayım. Birçok sefer ben sizlere, sürüyle bulunan 99 koyunu kayıp olan biri için terk etmiş olan iyi çobanın hikayesini anlattım. Onun nasıl da, sürüden ayrılmış olan koyunu bulduğunda onu omzuna atıp, şefkatle sürüye geri taşıdığını. Ve, kayıp koyun sürüye geri döndüğünde, hatırlayacaksınız, iyi çobanın nasıl da arkadaşlarını çağırıp, kayıp koyunun bulunuşu kendisiyle birlikte kutlama isteyişini. Yine sizlere söylüyorum, pişmanlığa ihtiyaç duymayan tam da 99 kişi karşısında, pişman olmuş olan bir günahkara dair cennet üzerinde daha fazla neşe duyulmaktadır. Ruhların kayboluşu gerçeği, cennetsel babanın ilgisini yalnızca daha fazla çekmektedir. Ben bu dünyaya babamın emrini yerine getirmek için gelmiş bulunmaktayım ve insan evladının gerçekten dev vergi toplayıcıların ve günahkarların dostu oluşunun söylenişi tam anlamıyla doğruluk taşımaktadır. Sizlere, kutsal kabulün pişman oluşunuzdan sonra ve fedalarınızın ve tövbelerinizin tümünün bir sonucu olarak geldiği öğretilmiştir. Ancak, ben sizlere, babanın sizleri pişman oluşunuzdan bile önce kabul etmiş ve evladını ve onu birlikteliklerine sizleri bulmak ve neşe içinde, evlatlığın ve ruhsal ilerleyişin krallığından olan sürüye geri getirmek için göndermiş olduğunun teminatını veriyorum. Tümünüz, doğru yoldan ayrılmış koyunlarsınız ve ben sizleri bulmak ve kayıp olanları kurtarmak için gelmiş bulunmaktayım. Ve sizler aynı zamanda takı olan 10 gümüş parçasından meydana gelmiş bir kolyede bir parçayı düşürüp de lamba yakıp tüm evi onu bulana kadar didik didik arayan bir kadının hikayesini hatırlamalısınız. Ve kadın nasıl da meteliği bulur bulmaz, arkadaşlarını ve komşularını çağırıp benimle elenin, çünkü ben kayıp olan parçayı buldum demiş olduğunu, işte tekrar söylüyorum. Tövbe edip babanın sürüsüne geri dönen bir tek günahkara dair göğün meleklerinin mevcudiyeti içinde her zaman neşe bulunmaktadır. Ve ben sizlere bu hikayeyi, baba ve evladının kaybolmuş olanları aramak için yola çıktığının ve bu arayışta kurtuluş ihtiyacında bulunanlar olarak, kaybolmuş olanları bulmaya dair kararlı çabalarımızda bizlere destek olacak her türlü etkiyi kullanacağımızın altını çizmek için aktarmaktayım. Ve böylece insan evladı doğru yoldan ayrılmış koyunu aramak için ıssıza giderken, sizler de evde kaybolmuş olan meteliği aramaktasınız. Koyun, istemeyen bir halde sürüden ayrılmaktadır. Meteliğin üstünü zamanın tozu örtmekte ve insanlara ait şeyler onu görünmez kılmaktadır. Ve, şimdi ben sizlere, babasının evinden bilinçli bir biçimde ayrılmış ve, üzerinde birçok sıkıntıya düştüğü yer olan, yabancı bir yere gitmiş varlıklı bir çiftçinin düşüncesiz bir evladının hikayesini anlatmak istiyorum. Sizler, istemeden yoldan ayrılan koyunu hatırlayacaksınız. Ancak, bu genç evini isteyerek terk etmişti. Hikaye şöyle gerçekleşmişti. Bir adam iki erkek çocuğa sahipti. Biri, her zaman rahatlı ve sorumsuz yaşamı arzular halde, kaygısız ve umursamaz biriydi. Daha büyük çocuk ise ciddi, ne yaptığını bilen, çalışkan ve sorumluluğu taşımaya istekli biriydi. Zaman geldi ki bu iki kardeşi iyi anlaşamadı. Onlar her zaman tartışmakta ve ufak şeylerden ataşmaktaydı. Genç olanı neşeli ve yaşam doluydu ama tembel ve güvenilmez nitelikteydi. Büyük evlat güvenilir ve çalışkandı. Aynı zamanda bencil, kendini fazla önemser ve kibirliydi. Genç evlat oyunu fazlaca sevmekteydi ama işten kaçmaktaydı. Büyük kendisine işe adamış olup, nadiren oyununa katılmaktaydı. İkisinin birlikteliği o kadar tatsız hale gelmişti ki, genç evlat babasına gelip, şunu söylemişti: "Baba, payıma düşmekte olan sahip olduğun şeylerin üçte birini bana ver, şansımı denemek için dünyayı görmeme izin ver." Tırnak işareti ve, baba bu talebi duyduğunda, genç evladının evde ve abisiyle nasıl mutsuz olduğunu bilen halde, servetini ölüp, gence payını verdi. Birkaç hafta içinde genç adam tüm kaynaklarını bir araya toplayıp, uzakta bir ülkeye olan yoluna çıktı ve, aynı zamanda keyif veren karla hiçbir şeyi bulamamış halde, yakın bir süre içinde tüm mirasını bu israf doluşu yaşamında harcadı. Ve, her şeyini tükettiğinde, bu ülkede uzunca sürecek bir kağıtlık baş göstermiş olup, kendisine ihtiyaç duyar halde bulmuştu. Ve, böylece, aç kaldığında ve sıkıntısı çok büyük düzeylere ulaştığında, o, domuzları beslemek için kendisini tarlalara göndermiş olan bu ülkenin vatandaşlarından birinin altında çalışır halde gördü. Ve, domuzların yediği yemiş kabukları ile karnını doyurmaya bile istekliydi, ancak hiç kimse ona bir parça bile bir şey vermemekteydi. O bir gün çok aç olduğunda, kendisine gelip, şunu söylemişti: "Ben burada, yabancı bir ülkede domuzları posalarla besleyerek açlıktan yok olmaktayken, babam, doyacak kadar ekmeğe sahip olup, hatta onları biriktiren ne kadar da fazla hizmetçiye sahip, kalkıp babama gideceğim ve kendisine şunu söyleyeceğim: baba, ben cennete ve sana karşı geldim. Ben artık senin evladın olarak adlandırılmayı bile hak etmiyorum. Sadece beni tutmuş olduğun hizmetçilerinden biri yapmanı istiyorum." Tırnak işareti ve, genç adam bu karara vardığında, doğrulup, babasının evine doğru yola koyulmuştu. Bu aşamada baba, evladının yokluğundan fazlasıyla kederlenmiş haldeydi. O, her ne kadar düşüncesiz olsa da, küçük neşeli onu özlemekteydi. Bu baba bu evladını derinden sevmiş olup, her zaman onun geri dönüş yolunu gözlemişti ve, böylece bu evlat evine yaklaştığında, çok uzaktan baba kendisini görmüş, içi merhametle dolu halde, kendisi karşılamak için koşmuştu. Geldiğinde bana şefkatle onu karşılamış, kucaklamış ve öpmüştü. Ve, onlar bu şekilde buluştuktan sonra, evlat babanın gözyaşlı yüzüne bakıp, şunu söylemişti: "Baba, ben cennete karşı ve gözün önünde günah işledim. Artık bir evlat olarak çağrılmayı hak etmiyorum. Ancak, ufaklık itirafını tamamlamaya fırsat bulamadı çünkü fazlasıyla neşe içindeki baba bu zaman zarfında kendilerine koşmakta olan hizmetkarlarına şunu söylemişti: ona, saklamış olduğum en iyi kaftanı getirin, onu giydirin. Evlatlık yüzüğünü parmağına girip, ayaklarına ayakkabıları geçirin. ve bunun sonrasında mutlu baba ayağı acı içindeki ve yorgun evladı eve götürdükten sonra hizmetçilerini çağırıp şunu demişti: "Gürbüz buzağıyı getirin ve onu kesin. Şölen hazırlayın ve bizleri keyiflendirin. Zira benim evladım ölüydü ancak o şimdi tekrar yaşıyor. O kayıptı fakat bulundu." Tırnak işareti ve onların tümü oğluyla tekrar kavuşmasını neşeyle kutlamak için babanın etrafında toplandı. Bunlar gerçekleşirken, onlar kutlama içindeyken, büyük evlat tarladaki günün çalışmasından gelmiş olup, eve yaklaşırken müzik ve oyun sesini duymuştu. Ve o arka kapıya geldiğinde, hizmetçilerden bir tanesini çağırıp, tüm bu kutlamaların anlamını sordu. Ve bunun ardından hizmetçi şunu söyledi: "Senin uzun zamandır kayıp kardeşin eve geri döndü. Ve senin baban kendi oğlununsa Salim eve varışını kutlamak için gürbüz buzağını kesti. Kardeşini selamlamak için sen de içeri gel ve onu babanın evine geri kabul et." Ancak büyük evlat bunu duyduğunda o kadar incinmiş ve kızgın hale gelmişti ki eve girmedi. Babası bu oğlunun kardeşini karşılamayı reddedişini duyduğunda ona rica etmek için dışarı çıktı. Ancak büyük evlat babasının iknasına kendisini teslim etmeyecekti. O babasına şunu söyleyen bir biçimde cevaplamıştı: "Ben burada bu kadar yıl boyunca sana emirlerinin bir tanesine bile karşı gelmeyen bir biçimde hizmet ettim. Ama yine de sen bana arkadaşlarımla eğlenmem için körpe keçi bile vermedin. Ben burada tüm bu yıllar boyunca sana bakmak için kaldım ve sen hiçbir zaman benim doğru hizmetimi kutlamadın. Ancak bu oğlun sahip olduğun şeyleri kadınlara harcayan bir biçimde geri döndüğünde hiç vakit kaybetmeden gürbüz buzağını kesin. Onu kutluyorsun." Bu baba gerçekten de iki evladını da derinden sevmiş olduğu için bu büyük evlada açıklamada bulunmayı denedi. "Ama benim evladım, sen bu süre boyunca hep benimle birlikteydin. Ve sahip olduğum her şey senin. İstediğin zaman arkadaşlarınla eğlenmek için bir körpe keçiyi kesebilirdin. Ancak senin şimdi mutlulukla bana katılman ve kardeşinin dönüşünden mutlu olman tek beklenilen şeydir. Düşün benim evladım. Kardeşin kaybolmuştu ve şimdi bulundu. O bizlere canlı olarak geri döndü. Bu İsa'nın dinleyicilerine, cennetin krallığına girişi arayan herkesi babanın kabul etmedeki gönüllülüğünü vurgulamak için sunmuş olduğu simgesel hikayeler içinde en dokunaklı ve etkili olanlardan bir tanesiydi. İsa, bu üç hikayeyi aynı anda sunmada oldukça istekliydi. O kayıp koyunun hikayesini, insanlar istemeden yaşamın yolundan ayrıldığında, babanın bu kayıp olanları düşündüğünü ve sürünün doğru çobanları olan evlatları ile birlikte kayıp koyunları aramaya çıktığını göstermek için sunmuştu. O bunun ardından evde kaybedilen meteliğin hikayesini kafası karışmış, ne yapacağını bilmeyen veya bunun dışındaki hallerde yaşamın maddi ilgileri ve servetleri tarafından ruhsal olarak gözleri görmez hale gelmiş olanlar için kutsal arayışın ne kadar da kapsamlı olduğunu örneklendirmek için anlatırdı. Ve bunun ardından o, müsrifin geri dönüşünün kabulü olarak, kayıp evladın bu hikayesine, babanın evine ve kalbine kayıp evladın geri kazandırılışın ne kadar bütüncül olduğunu göstermek için anlatmaya başlardı. Öğreti yılları boyunca birçok ama birçok kez İsa, müsrif oğlun bu hikayesini tekrar tekrar anlatmıştı. Bu simgesel anlatı ve İsa Mir'in hikayesi, Babanın derin sevgisini ve insanların kardeşliğini öğretme de onun gözde araçlarıydı.